Ayrım 9.
Sayfa 132. Kurunta meselesini hallettiniz demek. Aferin size. Sanırım o konuda endişelenmeme gerek yok artık. Değerli evlatlığım habersiz bir adım bile atamayacak. Eğer Magaldu'yu o öldürdüyse bayramdan sonra bunun hesabını verecek. Hattuşili keyifli görünüyordu. Akşamki karamsarlığı uçup gitmişti. Zubabbi ile de daha sonra ilgileniriz. Eğer bugün ortaya çıkarsa onu ev hapsinde tutun Abamova. Tuttuğu işini çok iyi yapıyor. O konuda da endişem kalmadı. Ayrıca Pudu Hepa geçen gece bayram için iyiye işaret sayılan bir rüya gördü. Halpaziti bundan çok emin. Kral Valvaziti'ye doğru baktı. Rüyasında sen de varsın. Sen de kehanet taşlarını diziyormuşsun. Valvaziti yutkundu. Kraliçesi rüyasında onu görmüş. Pudu Hepa'nın ballı süt dolu bardağını bir kenara koyuşunu ve küçük bir sehpa üzerine duran çiçek dolu çanağın yanına gidişini izledi. Kraliçe bu sabah her zamankinden daha muhteşem görünüyordu. Adeta içten ışıldıyordu. Valvaziti ince giysisinden kraliçenin vücut hatlarını görebiliyordu. Kalçaları ona açılmak üzere olan bir gül goncasını anımsatıyordu. Pudu Hepa'nın cildi de şu an düzenlediği gül yaprakları kadar yumuşak olmalıydı. Hattuşili sütünden biraz işte eliyle ağzını sildi ve devam etti. Bir an önce Magallo'nun katilini bul. Ancak soruşturmalarını yine gizlice sürdür. Yabancılar gittikten sonra izlemeye devam etmemiz gereken konuların şimdiden gün ışığına çıkmasını istemiyorum. Onlara bizimle alay etme fırsatını vermeyelim. O nedenle Kella konusunda da dikkatli ol. Onun bağlantıları çok. Anlaşıldı mı? Yanıt gelmeyince Hattuşili ayağa kalktı. Hey Valvaziti, kralın seninle konuşuyor. Baş yazıcı daldığı derin hülyalardan uyandı. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Biraz önce ne düşünüyordun? Hattuşili dostça güldü. Yüz ifadene bakılırsa düşündüğüm bir kadındı. Magallu değil, hele Kella hiç değil, öyle değil mi? Valvaziti'nin rengi daha da koyulaştı. Krala nasıl bir yanıt verebilirdi ki? Bu mesajı kardeşin Addu'a gönderdi. Valvaziti bugüne dek hiçbir muhafıza elindeki ahşap tableti uzatarak içeri dalan adam kadar şükran duymamıştı. Rüzgar saray göletleri üzerinden suyu kamçılarcasına geçiyor ve küçük küçük hortumcuklar oluşturuyordu. Valvaziti pelerini sıkıca üstüne aldı ve yağmura yakalanmamak için adımlarını hızlandırdı. Havanın rüzgarlı olması, hatta rüzgarın giderek de artması çok iyiydi. Çünkü bulutlar dağılmaya başlamıştı bile. En azından hava konusunda artık kafa yormasına gerek yoktu. Ancak Adduva haklı çıkarsa Turiralı adamlar sorun yaratabilirdi. Turira, Asurlularla Hititler arasındaki sınır bölgesinde bulunan orta büyüklükte bir kentti. Eskiden bu kent Mitanni'ye, dolayısıyla Şubbili-Luyuma zamanından beri Hititlere bağlı bir bölgeydi. Asur ile Mitanni arasında çıkan savaşta ise Ur-Hiteşub kendine bağlı bu krallığı Asur Büyük Kralına karşı korumaya cesaret edememişti. Bunun sonucunda ise... İştar Tapınağı'na vardığında Valvaziti aniden bu düşüncelerinden sıyrılmak zorunda kaldı. Ara sokakların birinden çıkan zayıf bir adam küçük bir arabayı çekerek geri geri gidiyordu. Elini son anda adamın sırtına dayayan Valvaziti onunla çarpışmaktan kurtuldu. Bu Zuzuli'ydi, kuyumcu ustasının çırağı. Bağışlayın efendim. Zuzuli hafifçe doğruldu ve arabasıyla yoluna hemen devam ederek Valvaziti'nin arkasında yürüyen üç mızraklının yanından geçti. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol diye arkasından bağırdı yazıcı başını sallayarak. İştar Tapınağı nöbetçilerinden biriyle konuşan Halpaziti, bu kıl payı kazayı uzaktan gülümseyerek izlemişti. Aceleyle yukarıya doğru tırmanmaya devam eden genç arkadaşına neşeyle el salladı. Turira artık özel bir konuma sahipti. Kent, Asurluların Purattu diye adlandırdıkları Mala Irmağı'nın karşı yakasında Kargamış yakınlarındaydı. Kentte hem Hitit uyrukları hem de son zamanlarda Asur askerleri yaşamaktaydı. Kısacası hangi krala bağlı oldukları pek açık değildi. Görünüşe göre Turira'da her iki kralı da söz hakkının bulunmadığı düşünülüyor ve bu durumdan faydalanmaya bakılıyordu. Turiralılar sık sık ırmağa geçip Kargamış ve sınırdaki bölgelere çapulcu akınları düzenliyor, sonra ganimetleriyle birlikte dönüp surların arkasında kayboluyorlardı. Bunun dışında sayıları giderek artan bir takım karanlık tipler Hitit etkisinden kurtulmak için buraya sığınıyordu. Hattuşili buna daha fazla göz yummak niyetinde değildi. Ancak böyle önemsiz bir kent içinde Asurlularla anlaşmazlık çıksın istemiyordu. Kent bir cezayı hak etmişti ve bu cezayı kimin vereceği bu kapı yapısı bayramında görüşülmesi gereken konulardan biriydi. Magallu bu konuyla ilgili bir görüşme taslağı hazırlamıştı. Yoksa Magallu bu görüşmelerin yapılmaması ve Turira'nın cezalandırılmaması için mi öldürülmüştü? Valvaziti içini çekti. Yeni bir cinayet nedeni ve yeni zanlılar... Birazdan daha fazla bilgi sahibi olacaktı. Sphinx'li kapının altındaki tünelden tekrar kente dönen Kunni'yi uzaktan selamladı ve kapıya giden dik yolun son kısmını tırmandı. Sanki bir şeyler atlıyormuş gibi bir his vardı içinde. Uyuz köpekler, dişsiz domuzla ödlek tavuğun oğulları, karşılaştığım en sefil korkaklarsınız siz diye bağırdı Valvaziti yukarıdan. Üç adam kızgın bir şekilde sesin geldiği tarafa çevirdiler başlarını. Koro yine aynı yerde kesildi. Ancak bu sefer sadece Abdullah gülüyordu. Kella ise şaşkınlıktan dilini yutmuş gibiydi. Diğer 399 kişi ise hiçbir şey anlamamıştı. Valvaziti bu küfürü sadece Hurri dilinde değil, Turira'da konuşulan farklı bir ağızla söylemişti. Tahmin etmiştim, şu adamları zincire vurun diye buyurdu beraberindeki mızraklara. Üç şaşkın adamı işaret ediyordu, onlar Turiralı. Koroda bir homurtu başladı, geriye çekildiler. Mızraklılar şaşkınlıktan donup kalan adamları bağladılar ve baş yazıcının önüne itip maskelerini indirdiler. Üçü de güneyin bazı ülkelerinde sıkça rastlanan o geniş burun tipine sahiptiler. Maskeleri olmasa da dış görünüşleri çoktan onları ele vermeye yeterdi. ''Burada ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdı onlara Valvaziti. Hepsi de 20'li yaşlarda olan bu gürbüz yapılı gençler suskundu. ''Bu bayramda işiniz ne? Burada ne arıyorsunuz?'' diye soru yağmuruna tuttu onları. Nöbetçiler mızraklarını tutsaklara daha da yaklaştırdılar ama onlar inatla suskunluklarını sürdürdüler. ''Herhalde merakınızdan gelmediniz bayrama. Sizi kim gönderdi? Kimin için çalışıyorsunuz? Yanınıza kalır mı sanıyorsunuz? Kim olduğunuz belli oldu zaten. Turira'dan geldiğinizi biliyorum. O halde...'' Ancak baş yazıcının onları konuşturmak için yaptığı bu denemede sonuç vermedi. Mızraklardan biri silahıyla içlerinde en genç olanın bileğini çizdi. Acıdan kıvranan adam yine de ağzını açmadı. Kolundan uzun bir şerit halinde kan akmaya başladı. Valvaziti'nin midesi bulandı ve başka bir yöne baktı. Bu sabah midesi böyle bir manzara için fazlasıyla hassastı. ''Kes şunu!'' diye bağırdı mızraklıya. ''Turira'da tutsaklara böyle davranıyor olabilirler ama Hattuşa'ya yakışmaz bu. Kanı yere damlamadan götürün onu buradan. Zindan atın hepsini ayrı ayrı.'' Hurri dilinde aşırı sakin bir şekilde ''Yalnızlık ve karanlık er geç dilinizi çözecektir. Benim sizden çok zamanım var.'' diye tamamladı Valvaziti sözlerini. Üç mızraklı asker tutsaklarla birlikte yola koyuldular. Valvaziti ise bu sahneyi endişeyle izlemiş olan Kella'ya döndü. Bu gösteri onun sorumluluğundaydı. Dolayısıyla oyunculardan da o sorumluydu. Ama bunu pek kabul etmek istemiyordu. Daha Valvaziti tek bir söz etmeden başrahip Koro'ya döndü ve bağırdı. ''Ne bakıp duruyorsunuz öyle? Birazdan büyük tapınaklı olmanız gerektiğini bilmiyor musunuz? Haydi kıpırdayın artık.'' Koro'daki kalabalık sessizce yamaca doğru çıktı. Valvaziti'nin yanından geçip Sphinx'li kapıdan kayboldu. Adduba da onların peşinden gitmek istedi ancak ağabeyi küçük bir işaretle beklemesini istedi. Ve fırsattan yararlanarak oradan uzaklaşmak isteyen Kella'nın önünü kesti. ''Dur biraz Kella, önce bana bu adamların Koro'ya nasıl girdiğini açıkla. Onları neden bildirmedin?'' ''Koro'da üç yabancı olduğunu nasıl bilebilirdim? Yüzü maskeli 4 kere 100 Koro üyesiyle bu nasıl mümkün olur? Onları her seferinde tek tek sayıp maskelerin altına mı bakıyorum sanıyorsun?'' Kella kindar bir şekilde sırıttı. ''O zaman oyun ancak yabancılar buradan ayrıldıktan sonra başlayabilir. Sen buna düzgün bir bayram programı mı dersin?'' ''Ama maskeli ilk prova bugündü. Daha önceki provalarda yüzlerinde maske yoktu. O zaman onları tanıyabilirdin.'' ''O zaman Kunni yönetiyordu Koro'yu. O zamandan beri Koro'da olduklarını kim bilebilir? Sen iyisi mi kente nasıl girdiklerini soruştur ve beni rahat bırak. Büyük tapınağa gitmem gerek. Seni bilmem ama ben bayramın aksaksız geçmesini istiyorum. İkide bir güçlük çıkaran ben miyim sanki? Sanırım kralla bu konuyu konuşmam gerek. O zaman kuzenim senin bu utanç verici tavırlarına ne diyecek bakalım?'' Valvaziti yutkundu kaldı. Kella bu sözleriyle kendisinin hanedana daha yakın olduğunu hatırlatmakla kalmamış, Valvaziti'nin az önceki imasını anladığını da göstermişti. Dişlerini sıkan baş yazıcı yanıt vermeye gerek duymadı. Gerçekten daha dikkatli olmalıydı. Öfkeli rahibe pek de kolay yaklaşamayacaktı. Başka bir yol denemeliydi. Bu nedenle bu sinirli küçük adamı daha fazla tutmak istemedi. Kella Sphinx'i kapıda gözden kaybolduktan sonra Valvaziti yanıt aracısına kardeşine baktı. ''Bu Turiralıları ilk ne zaman gördün? Uzun süreden beri provalara katılıyorlar mıydı?'' ''Sanmıyorum. Onları bugün fark ettim. Ama maskeleri olmasaydı hemen dikkatimi çekerlerdi.'' ''Onların başkalarıyla konuştuğunu ya da olağan dışı bir şey yaptıklarını gördün mü?'' ''Hayır. Herkesten uzak duruyorlardı. Ama metni okurken bir hata yapmasalardı bu pek dikkatimi çekmezdi. Sakin bir şekilde Koro'daki yerlerinde duruyor ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Ta ki hata yaptıkları o kısım gelene dek.'' Bir şey aradıklarını ya da beklediklerini sanmıyorum. Bir dolap çevirme niyetinde olsalar bile bunu provalarda yapmayacakları anlaşılıyor. Neyse artık gösteriye katılamayacaklar. Aferin sana. Adduva'nın ağzı kulaklarındaydı. Bugün Malay'la görüşmemiş olsa da ikinci bayram günü iyi başlamıştı. Belki hayvan alayının geçildiğinden önce yine de onunla görüşebilirdi. Teşekkür ederim. Adduva tam koşmaya hazırlanırken Valvazit'i durdurdu. Dur biraz, bir şey daha var. Tuttuyla yer değiştirerek ne yaptığını sandın sen, aklını mı yitirdin? Ama Mayriya ile tanışmanın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Ama bu şekilde değil. Valvazit'i küçük kardeşine her zamankinden daha sert bir şekilde baktı. Sonuçta ne oldu peki? Bu durumdan Nerikka ile yararlandı. Mısırlı'ya tek başına ulaşmayı başardı. Böyle bir şey için o daha çok genç ve toy. Dua et de Hattuşili bunu duymamış olsun. Öfkeyle başını salladı. Kral görüşmelere zemin hazırlamak için bayramı en küçük ayrıntısına kadar planlıyor. Ve benim küçük kardeşim sadece kendini düşünüp her şeyi tehlikeye atıyor. Bunu diplomasi mi sanıyorsun? Abduba korkmuştu. Duruma bakılırsa daha öğreneceği çok şey vardı. Sana söz veriyorum, böyle bir şey bir daha asla olmayacak. Bunu o kadar ezik bir şekilde söyledi ki ağabeyini yüreği kaldırmadı. Kendi başına iş yok artık, tamam mı? Seni kehanet töreninden sonra Mayriye ile tanıştırırım. Tabii o zamana kadar her şey yolunda giderse. Gözlerini de yine açık tut. Valvazit'i gülümsedi. Hiç işe yaramaz biri de değilsin. Abduba rahatlamış bir şekilde başını salladı. Beni bağışla ama şimdi hayvanlar geçidine gitmem gerek. Valvazit'in sert çıkışına rağmen kentin kuzey kısmındaki evlerinden ayrılırken Abduba'nın şansı yine yaver gitmeye başlamıştı. Sanki iştar onun düşüncelerini okumuştu. Genç yazıcı surlara paralel olan daracık yoldan yürüyordu. Oradan büyük tapınağa giden soldaki yola sapmak istedi. Ancak önce satıcıların tezgah açtığı Arinna kapısına doğru baktı. Mala. Mala o sırada bir satıcının gösterdiği rengarenk örgü kuşaklara bakıyordu. Sarı kırmızı renkli bir kuşağı evire çevire eline aldı ve beline tuttu. Çok güzel görünüyordu. Belinin gerçekte ne kadar ince olduğunu bilen için bu manzara daha da güzelleşmişti. Genç yazıcı biraz duraksadı, kaybedecek fazla zamanı yoktu. Hayvanlar geçidi birazdan başlayacaktı. Usulcu ona yaklaştı, arkasına geçip gözlerini kapattı ve alaylı bir şekilde ''Kimin için süsleniyorsun, onu tanıyor muyum, yoksa adı A?'' ''Hayır.'' Mala gözlerinden Adduva'nın ellerini çekti. Adduva bir öpücük ya da en azından bir sarılma bekliyordu. Böyle sert bir tepkiyi hiç ummamıştı. Bir gülümsemeyi bile esirgemişti Adduva'dan. ''Ama neden, ne oldu?'' diye endişeli bir şekilde sordu. ''Hiçbir şey, beni rahat bırak.'' Kuşağı satıcıya geri verdi ve yoluna devam etti. Adduva yetişip önüne çıktı. ''Lütfen bana neler olduğunu söyle. Baban ilişkimizi öğrenip benimle konuşmayı mı yasakladı sana? Şimdi uysal kız rolünü mü oynuyorsun?'' Mala'nın gözleri çakmak çakmak olmuştu öfkeden. ''Hayır, şimdi bırak beni de gideyim.'' ''Ama babanın yüzünden değilse bugün düne göre neden o kadar farklısın?'' ''Bu senin hatan. Sen her şeyi daha iyi bilirsin. Babamın ne yapması gerektiğini de daha iyi bilirsin zaten.'' ''Ne demek istiyorsun?'' Bir sarılmayla hemen senin olduğum sanıyorsun. Beyimizin canı seyahat etmek istiyormuş ve ben de onunla gelmeliymişim. Ama sen beni tanımıyorsun. Ben uysal bir kız evladı değilim ve kocasının her dediğini hemen yapan bir kadın da olmayacağım. Öfkeli bir şekilde ayağını yere vurdu, arkasını dönüp kapıdan çıktı. Bu söylediklerinden derin bir şekilde etkilenen Abduva arkasından uzun uzun baktı. Dün akşam vedalaşırken Mala'nın hiçbir söz söylememesine ancak şimdi anlam verebiliyordu. Oysa Adduva onun da kendisi gibi mutluluktan dilinin tutulduğunu sanmıştı. Bağışla, hemen bayram kutlamalarına gitmem gerek. Öğleye kadar Valvazidi bu cümleyi o kadar sık işitmişti ki saray baş teşrifatçısı Mutarki de aynı şeyi söyleyince boğazına sarılmak geldi içinden. Çoktandır bu kadar verimsiz bir öğle öncesi geçirmemişti. Turiralıların ne zaman kente girdiğini kimse bilmiyordu. Bayramdan önceki akşam üzeri hiç kimse Kella'yı, Nerikkaili'yi, Kuruntay'ı, Gizemli Ula'yı ya da bir başka şüpheliyi kent kayası yakınlarında görmemişti. Ve herkes bir iki cümleden sonra özür dileyip bayram için görevleri olduğunu söyleyerek gitmişti. ''Üzgünüm ama dün akşam konuk evinden çıkan birini görmedim. Hizmetler de bu konuda bir şey söylemedi. Gerçekten hiç zamanım yok.'' Mutarki'nin sesi tizleşmişti. Telaşla Valvazit'in yanından geçerek kral ve kraliçenin bir sonraki adağını sunacağı akşam kapısına doğru koştu. Yazıcı içini çekerek önünde Mutarki'nin yolunu kestiği büyük evin duvarına yaslandı. Baş ağrısı artmıştı. Kimse ona yardımcı olamıyor, kimse belleğini zorlamaya çalışmıyordu. Konni hiçbir şey fark etmemişti. Abamuva fıçılarla ilgili olarak Kella'yla konuşamamıştı. Fırtına tanrısı kapısındaki nöbetçilerin dikkatini çeken bir şey olmamıştı. Zaten kentin iç surlarını denetlemiyorlardı. Benteşina aynı konuk evinde kalmalarına karşın Kuruntay'ı bayramdan önceki gün hiç görmemişti. Alalimi de ürün tanrıçasının tapınağına uğramış ve sonra uyumaya gitmişti. Ve herhalde Lallupyalı gençler dışında herkes güneş batar batmaz yatağın yolunu tutmuştu. Bayramda herkesin bu kadar iffetli kesilmesi şaşılacak şeydi doğrusu. Bunu pek aklı kesmiyordu Valvazit'in ama hiçbir evden dışarı çıkmadıktan sonra içeride ne yaptıkları onu pek ilgilendirmiyordu. Yine kulak memesiyle oynamaya başladı. Turiralıların ortaya çıkmasıyla Magallo'nun ölümü arasında bir bağlantı olmalıydı. Ama nasıl? Asurluların mihmandarını onlar mı kayadan aşağıya atmışlardı? Eğer öyleyse neredeyse 2 gündür tanınmadan Gümüşkent'te dolaşıyor olmaları gerekirdi. Bu bayramda Hattuşa'da birçok yabancı yüz olmasına karşın buna pek ihtimal vermiyordu Valvazit'i. Onlara birisi yardım etmiş olmalıydı. Kentin yabancısı olarak bayramla ilgili ayrıntıları o kadar iyi bilemezlerdi. Baş yazıcı kulak memesini bıraktı. Biri bu adamların gizlice kente girmesini sağlamış, talimat vermiş ve gizlice koraya sokmuş olmalıydı. Maskeler bile doğruydu. Yardım almadan bunu bilemezlerdi. Yoksa tüm bunlarda Kuruntan'ın mı parmağı vardı? Oyun sırasında çıkarılacak kargaşadan yararlanılıp Asurlularla gizli bir görüşme mi yapılacaktı? Turiralılar kentlerinin cezalandırılmasını engellemeyi düşünürken başka bir amaca hizmet eden piyonlar mıydı yoksa? Gerçi planın bu kısmı başarısızlıkla sonuçlanmıştı ya. Valvazit'i dalgın dalgın Hattuşili ve Puduhepa'nın ayin tamamlandıktan sonra akşam kapısına taze şimşir dalları ve 2 kere 10 yuvarlak ekmeği tutturmalarını ve son bir kez daha eğilerek saygılarını sunmalarını izledi. At arabaları geldi, kaya tapınağına gitme zamanı gelmişti. Ayrıca baş yazıcı olarak asıl görev alanına giren diplomatik görüşmeler bugün yapılacaktı. Valvazit'i yorgun ve bezgindi, yavaş yavaş yerinden ayrıldı ve yola koyuldu. Bugün tek bir iyi haber işitmişti. Bunun da soruşturmayla hiçbir ilgisi yoktu. Demircibaşı uzun süreden beri beklenen kurşun teslimatının sonunda ulaştığını ve büyük geçit törenine kadar konuklar için birçok kurşun heykelin kalıplara döküldüğünü bildirdi. Bunun yanında 3 Turiralı adamdan başka şüpheli ortaya çıkmamıştı. Bugün için kayda değer tek başarı da oydu. Mayriya hayretle gökyüzüne bakıyordu. Fırtına tanrısının inayeti Hattuşili'nin bayramı üstündeydi anlaşılan. Hattuşa'dan 120 saha uzaklıkta olan kaya tapınağına giderken birkaç damla yağmur düşmüştü. Mısırlı için için sevinmişti. En ince ayrıntısına kadar planlanmış olan bu açık hava töreninde sağanak yağmur nasıl da kargaşa yaratırdı. İşte o zaman dağılan çil yavruları kimmiş görecekti herkes. Alay konusu olma sırası onlara gelecekti. Ancak Mayriya'nın bu umutları suya düştü. Kral ve kraliçe adaklarını sunarken bulut tabakası giderek incelmekteydi. Konuklar avlunun dışında kurulmuş olan çadırlara gitmek zorunda kalmayıp, daha önce planlandığı gibi tapınak avlusunda kurulmuş olan şölen masasına oturdular. Çadırlara daha düşük ünvanlara sahip konuklar yerleştirildi. Ana yemekler sunulduktan sonra güneş bile çıkmıştı. Mayriya, bayram kutlamalarının başarılı geçmesinden çok hoşnut olan ve güneşle yarışırcasına ışık saçan kral ve kraliçeye hasetle baktı. Eleştirel bir Mısırlı gözüyle bakıldığında bile Puduhepa'nın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlaşıldığını bir kez daha kendine itiraf etmeliydi. Saç rengi Ramses'le aynıydı. Savaş ve güç tanrısı Seti gibi bakır kırmızısıydı. Gözleri olağanüstü sayılmazdı, badem şeklindeydi ama küçükçeydi. Ancak kral ve kraliçe birlikteyken onları kimse aşamazdı. Puduhepa'nın kayısı rengine çalan narin pembe cildi, Hattuşili'nin solgun sayılabilecek yüzüyle güzel bir tezat oluşturuyordu. İçinin daraldığını hissetti elçi. İçki sunucuları şarap getirdiler. Masa görevlileri ise küçük küçük dilimlenmiş elmayla birlikte incirli ve ballı çörekleri masalara dağıttılar. Hattuşili ayağa kalktı. Konuklarının şerefine içkisinden bir yudum aldı ve şöyle dedi. Ezelden beri her yeni yılın başında Hatti ülkesinin tanrıları, göklerin fırtına tanrısının evinde toplanır ve kral ile kraliçenin yaşamını, gökyüzü ve yeryüzünü, tahıl ve hayvanlarımızı kutsar. Bu ev gelecekte daha da büyük ve görkemli olacak. Evmiş diye düşündü Mayriye küçümseyerek. Bir çatısı bile yok. Duvarlar da bu adı hak etmiyordu. Çıplak, dümdüz kayalardı bunlar. Hitit kralından en az 7 kat yüksekti tapınak. Etkileyiciydi gerçekten. Yine de altı üstü kayaydı işte. Kayalara bakınca Hititlerin doğru dürüst bir tapınak yapacak durumda olmadıkları, hatta sanatsal bir şekilde doğayı değiştirebilecek nitelikte hiç olmadıkları düşünülebilirdi. Burada doğanın sunduklarıyla yetinmekteydiler. Oysa Hitit yapı ustaları ünlüydü. Öyle ünlü ki Ramses kendisinden birkaç ustayı Mısır'a deltada kurulan yeni başkent Piramessa'ya getirmesini istemişti. Tapınağa giderken Ramses'in bu ricasını çifte iletmiş ve Hattuşili bu isteğe olumlu yaklaşmıştı. Belki de Hititlere ne yapmaları gerektiğini söyleyince iyi şeyler çıkabilirdi ortaya. Böyle bir yeni yıl bayram evini Mısırlılar bitmemiş bir yapı olarak nitelendirirdi ancak. Kral eliyle işaret ederek yan taraftaki direkli kapı geçidinin arkasındaki kutsal yeri gösterdi. Oradaki kaya odasının tüm duvarları burada toplanan tanrıların tasvirleriyle süslenecek. Tam ortada fırtına tanrısı ile güneş tanrıçası karşı karşıya gelecek. Çevreleri kutsal boğalar, leoparlar, kartallar ve kutsal dağlarla, egemenlik ve güçlerini simgeleyen tüm işaretlerle bezenecek. Bu tasvirler ülkedeki hiçbir tapınakta eşi benzeri görülmeyen bir ihtişamda olacak. Ve hepsi de oldukça kaba görünecek diye düşündü Mahiriye burun kıvırarak. Şimdiye kadar gördüğü kabartmalar Mısır ölçülerine hiç de uymuyordu. Sadece en hünerli yontu ustaları çalışacak. Hattuşili iyice coşmuştu. İçlerinde en ünlüleri de Babil'deki yontucular. Bunun için kardeşim Kadas Manturgu'ya ülkesinden yontu ustaları göndermesi için ricada bulunacağım. İtti Marduk Balatu bu övgüden hoşnut bir şekilde başıyla kralı onayladı ve zafer kazanmış bir edayla diğer elçilere baktı. Bu bayramda nihayet Babil'de hak ettiği saygıya kavuşmuştu. Artık kendisi ve adamları ikinci sınıf muamelesi görmeyecekti. Bunun zamanı da gelmişti zaten. Şu anda Hattuşili'de karşı çıkılacak hiçbir yan bulamıyordu. Mayriye her zamanki züppeliğiyle konuşulanları duymamış gibi yaptı. Tam o sırada perukasını düzeltmekteydi. Yani büyük kral Hattuşili'yi dinleyemeyecek kadar meşguldü. Asur elçisi Baba Aha İddina ise kızgınlığını o kadar iyi gizleyememişti. Her zaman Babil sanatının örnek alınmasından bıkmış usanmıştı. Sanki Asur'un bu konuda sunacak hiçbir şeyi yoktu. Asur hükümdarları hala dağlı köylüler olarak görülüyor ve kibar yaşam tarzından bir şey anlamadıkları sanılıyordu. Puduhepa birden korkuya kapıldı. Hattuşili tapınağın süslenmesiyle ilgili ayrıntılı planları şimdiye kadar sadece kendisiyle paylaşmıştı. Kralın yabancı ülkelerden gelen sanatçılara değer verdiği biliniyordu. Ancak Hitit yontu ustalarının bu görev için yeterli olmadığını bu şekilde ima etmek, Gümüşkent'te sonu gelmeyen entrika ve kıskançlıklara yol açardı. Şu an tapınağın avlusunda hiçbir yontu ustası yoktu ama güneş batmadan durumu öğrenmelerini sağlayacak birçok kişi vardı. Sonra Mayriya'nın tepkisini ve Baba Aha İddina'nın öfkeli ifadesini fark etti. Bir Hitit tapınağındaki tanrı tasvirlerinin diplomatik bir sorun haline gelebileceğini ve kızgınlıklar yaratabileceğini düşünmemişti hiç. Çevik bir hareketle iskemlesini arkaya çekti, ayağa kalktı, kadehini eline aldı ve gülümseyerek konuşmaya başladı. Farklı bir şey düşündük, bunu ilk siz duyacaksınız. Tanrı tasvirleri tanrılar meclisine yaraşır bir şekilde hazırlanacak. Nasıl ki onlara kendi dilleriyle hitap ediyorsak, onları yaratırken de sadece ülke içinden değil, tanrıların öz yurtlarından ustalar da çalışmalara katılacak. Babil'den Asur'a, Asur'dan Nil'e kadar karşılıklı elçilerimizin bulunduğu tüm ülkelerden, büyük ustaların gelip imparatorluğumuzun her köşesinden, Hitit ustalarıyla birlikte bu büyük eseri yaratmalarından büyük onur duyacağız. Hattuşili kulaklarına inanamayarak karısına baktı. Hitit sanatçılarının yabancı ülkelerdeki ustalarla boy ölçüşemeyeceğini söyleyen ve Babilli ustalarda ısrar eden Puduhepa'nın kendisiydi oysa.